Ayrım 6. Yağmurun 7 Yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 59. Bir akşamüstü okuldan geldiğinde yıllardır çeyizinin en nadide parçaları gibi sakladığı o iki kutuyu bomboş bir halde sobanın yanında bulunca çok üzüldü tabii. Kahroldu ama sanıyorum aynı yerde Zafer amcanın bana emanet ettiği kitapları paramparça ve kapkara vaziyette görünce neler hissettiğimi de ancak o zaman anladı. O olaydan sonra günlerce ağladı. Ağlamak ne kelime, yemeden içmeden kesildi, kimseyle görüşmedi. Benimle bir yıl boyunca yüzüme bakmadı. Değil yüzüme bakmak, adımı bile anmadı. Ta ki bir gün onu evden birkaç sokak ötede o eciş bücüş kara kuru oğlanla yakalayana kadar. Ben ağzımı sıkı tutmaya söz verdim, o da benimle barışmaya razı oldu. Biraz da oğlanın etkisiyle. Artık o günlerde ilgi alanları değişmeye başlamış, bir yıl önce yitirdiği koleksiyonun acısı da hafiflemişti zaten. Kitapların akıbetiyle ilgili durumu sana da babana da aylarca söyleyemedim. İkinizin de yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Kendimi suçlu hissediyordum. Ne zaman bir araya gelsek, ne zaman sohbet arasında kitap lafı geçse artık kömürlükte olmayan kitapları düşünüp allak bullak oluyordum. Baban inançlı bir adam değildi ama nedense ağzını en çok yakıştırdığı küfürlerden biri kitapsızlardı. O böyle küfretmeye başlayınca ben bakışlarımı nereye saklayacağımı bilemezdim. Elim ayağım birbirine dolanırdı. Artık sen de kitapsızsın Zafer amca demek gelirdi içimden. Senin kitaplarını da yaktılar, kitapsızlar. Kitapsızlar. O günlerin birinde olacağını biliyorduk. Babam da Zafer amca da gelişmeleri gün gün takip ediyorlardı. Parlamentoda, parlamento dışında her yol denenmiş, çalınmamış kapı, başvurmadık yer kalmamıştı. Olmaz diyordu babam. Olmaz. Onlar daha çocuk. Göz göre göre asacaklar çocukları. Bizim gözümüzde çocuk değillerdi tabii. Ben 17, sen de 18'indeydin o zaman. Denizler ise bizden 7-8 yaş büyüklerdi. Az bir fark değildi bu. 7-8 yıl o zamanki toplam ömrümüzün yarısıydı. O yıllarda babamla Zafer amca onlardan söz ederken çocuklar dediklerinde yadırgardık. Bizim gözümüzde heybetli, kocaman adamlardı çünkü. Ne tuhaf. Şimdi ben de onlardan söz ederken çocuklar diyorum. Tabii biz yarım asla dayanan ömrümüzü sürerken onlar hiç büyümediler ki. 20'li yaşlarını hiçbir zaman tüketmeden dünyayı hep dimdik bakan çocuklar olarak kaldılar. Doğru bildiklerinden bir milim şaşmadan koca koca devlet adamlarının, hakimlerin, yargıçların karşısında bir an bile başlarını öne eğmeden duruşlarıyla, verdikleri mücadelenin haklılığıyla, hiç yitirmedikleri inançlarıyla birer kahramandı onlar bizim için. Masal kahramanları gibi, film kahramanları gibiydiler. Aslında sessiz sedasız bir kenarda durmak işimize gelmiyordu. Biz de onlarla ya da onların dava arkadaşlarıyla beraber olmanın düşünü kuruyorduk. Biz de bir şeyler yapmak istiyorduk ama onları nerede, nasıl bulacağımızı bilmiyorduk. Gidilecek bir yer, bir adres, bir buluşma noktası yoktu ki elimizde. Galiba o günlerde yalnızca devlet biliyordu onların nerede olduğunu. Gazeteler her gün bir yerlerde basılıp ele geçirilen, çatışmalarda ölen çocukların haberleriyle doluydu. Denizlere gelince, evet yakalanmışlardı ama babalarımız da biz de hiç inanmamıştık asılacaklarına. Hep bir şeyler olacak, idam sehpasına giderken yarı yoldan dönecekler ya da son dakikada gelen bir haberle sehpadan indirilecekler diye bekliyorduk. O sabah okula gitmek için erkenden kalktığımda babamı allak bullak bir halde radyonun başında sigara içerken görünce ters bir şeyler olduğunu anlamıştım. Yüzü kasılıp kalmış, bakışları bir noktaya dikili, hiç kıpırdamadan olduğu yerde duruyordu. Uykulu uykulu yanına gidip yüzüne baktım. Başını kaldırıp bir an saklamadığı, saklamak da istemediği bir kederle bana baktı, sonra bakışlarını kaçırdı. Astılar çocukları. Hafta içiydi. Yatılı okuduğun için sen o gün evde değildin. Yine de koşarak sizin eve Zafer amcayı görmeye gittim. Odanın içinde öfkeyle bir aşağı bir yukarı yürüyerek bağırıyordu. Kitapsızlar, sırf şan olsun diye astılar çocukları. Yazıklar olsun şu koca ülke üç çocuğa sahip çıkamadı ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Babandan bu sözleri duyar duymaz olduğum yere çöküp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bir yandan çocuklara ağlıyordum, bir yandan o güne dek okuduğum bütün kitapların, masalların, öykülerin, filmlerin, zihnimde paramparça olan kahramanlarına. Galiba aynı zamanda da Zafer amcanın ağzından çıkan kitapsızlar lafı ile birlikte yeniden aklıma gelen ama artık yerinde olmayan kitaplara. Bu koca ülke üç çocuğa sahip çıkamamıştı, ben de Zafer amcanın kitaplarına. Sadece duygusal değil, aynı zamanda beceriksiz bir çocuktun sen. O kitapların sorumluluğu bendeydi. Niye çenemi yoruyorum ki boş yere? Senin lügatinde olmayan kelimelerle konuşmanın bir faydası yok. Sorumluluk Barış Bey'in tekelinde, öyle değil mi? Peki nasılsa bu gece sabaha kadar buradayız. Oraya da geliriz. Geliriz, geliriz. Oraya da geliriz, merak etme. O günlerde daha fazla içimde saklayamamış, babana söylemeyeceğine yemin ettirip kitaplarla ilgili sırrımı sana açmıştım. Ama 1973 sonbaharında Ecevit mitinginden bir iki ay sonra yavaş yavaş hepimizin içini ısıtmaya başlayan özgürlük ve demokrasi havasına güvenerek kolileri geri isteyinceye kadar cesaret edip de kendisine durumu anlatamadım. Sorduğunda ise kaçacak bir yerim yoktu artık. Köşeye sıkışmıştım. Kemküm ederek debelendikçe her şey daha da beter oluyordu benim için. Baban dudaklarımın titrediğini, gözlerimin dolu dolu olduğunu görünce çok da üstelemedi. "Üzülme Barış," dedi bana. "Her şey değişiyor. Bundan böyle kitaplar yasaklanmayacak bu memlekette. Kimse kitaplarını yakmak zorunda kalmayacak. Bu toy, bu acemi demokrasi kendi hatalarından yeterince ders çıkardı artık. Üzülme. Yeniden basarlar o kitapları, daha iyilerini basarlar. Biz de gider, bir daha alırız, ne yapalım?" Hepimizin alabildiğine iyimser olduğu günlerdi. Bu arada biz de üniversiteliydik artık. Ben Boğaziçi'nde, sen Çapa Tıp Fakültesi'nde. Son 1-2 yıldır harıl harıl okumaya başladığımız Marksist kitaplar bize hayatın temelinin ekonomi olduğunu anlatıyordu. Ne kadar gelişkin insanlar olacağımız, neyi sevip neyi sevmeyeceğimiz, yüzümüzü nereye döneceğimiz ve hatta düşlerimiz, her şey içinde yaşadığımız toplumun ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlıydı. Bunu bizden çok önce keşfeden Nazım, "Makinalaşmak istiyorum" diye şiirler yazmıştı. Sanayileşme önemliydi. Devrimi sanayileşmiş toplumların işçi sınıfı yapacaktı. Madem ki işin sırrı ekonomideydi, öyleyse ekonomiyi iyi öğrenmek lazımdı. Ben de ekonomi okuyacak, böylece yaşamın bütün sırrını avuçlarımda tutacaktım. Okulu bitirince de bir sendikada tercihen Zafer amcanın görkemli ve sinematografik sohbetlerine konu olan maden işçilerinin sendikasında eğitimci olacak, bütün bildiklerimi bir gün mutlaka devrimi gerçekleştirecek olan işçilere anlatacaktım. Bu eğitim konusunda büyük bir şevkle üzerinde ilk denemelerimi gerçekleştirdiğim babam, "Artı değer martı değer kimin umurunda oğlum, herkes eve ekmek götürme derdinde" diyerek beni büyük bir düş kırıklığına uğrattıysa da o günlerde Boğaziçi'ni bitirdikten sonra yapacağım kariyeri böyle belirlemiştim. "Sen ise devrime doktorlar da lazım olacak" diyordun. Belki biraz da annenin etkisiyle çocukluğundan beri doktor olmaya hazırlamıştın kendini. Doktor olacak ve devrimin insana insan gibi muamele edildiği hastanelerinde çoluk çocuk, yaşlı genç demeden hastalarının derdine derman olacaktın. Dünya hep bizim gönlümüzce dönecek sanırdık. Ne salak, ne sersem çocuklardık. Saf ve temizdik, naif çocuklardık. Aslına bakarsan daha yeni yeni ayak basıyorduk dünyayı. Boğaziçi'nde öğrencilik yapmak benim gibi dar gelirli bir ailenin çocuğu için kolay değildi. Evde dört boğaz, babamın yüncü dükkanından karnımızı doyuruyorduk. O yıllarda konfeksiyon da, triko da şimdiki kadar gelişmemişti. Kılık kıyafete para verilmezdi pek. Neredeyse bütün kadınlar giysilerin çoğunu evlerde kendileri dikerdi. Kış aylarında da her kadının elinden eksik etmediği bir örgüsü olurdu. Dolayısıyla kışları dükkanı geliri fena değildi de yaz gelince hepten bunalıyorduk. Son yıllarda annem evde yatak örtüleri, merseze bluzlar örüp dükkana koyuyor, onların satışıyla yaz aylarını biraz rahatlatmaya çalışıyordu. O da yetmeyince bir örgü makinesi aldı eve. Makine geldikten sonra işler bir nebze olsun toparlandı. Annem yaz kış demeden istediği yünle dilediği her şeyi örüyordu. Kışın triko elbiseler, hırkalar, paltolar, yazında merserizeler. Artık dört mevsim her tarafı rengarenk günlerle dolu oturma odasındaki örgü makinesinin sesi gece sabahlara kadar hiç susmuyordu. Bir süre önce o kara kuru oğlanla evlenmeye karar veren ablam o günlerde nişanlıydı. Düğünden sonra orada öğretmenlik yapan kocasıyla birlikte Almanya'ya gidecekti. Kendisi okuyamadığı için her zaman hayıflanan ve çocuklarını sonuna kadar okutmaya ant içmiş olan babam, ablamın üniversite eğitimini yarıda bırakmasını içerlemişti. Ama kızın kısmetinin önüne geçmek de istemiyordu. Artık evdeki günleri sayılı olan kızına misafir muamelesi yapan annem, bir yandan gece gündüz demeden dükkana iş yetiştirirken bir yandan da ablamın çeyizini tamamlamaya çalışıyordu. Ben ise gözleri hep kan çanağı gibi olan annemin haline üzülüyordum. Kendini paralarcasına çalıştığı halde hala geçim sıkıntısı içindeydik. Babam her gece başına oturduğu hesap kitabının içinden çıkamıyordu. Bu şartlarda benim de onlardan harçlık istemeye yüzüm tutmuyordu tabii. Üniversitedekilerin çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Hazırlığı bitirdiğimde artık okulun girdisini çıktısını öğrenmiş, kendime sınırlı da olsa bir çevre edinmiştim. O yıl Zafer amcadan emaneten aldığım daktiloda okuldaki çocukların bitirme tezlerini, dönem ödevlerini yazmaya başladım. İyi bir işti. Çocuklar bu işi yapayım diye o koşullarda hiç de küçümseyemeyeceğim paralar veriyorlardı bana. Gündüz okula gidiyor, gece de sabaha kadar işimi yapıyordum. Böylece bizim ev bir yanda annemin örgü makinesi, öte yanda benim daktilomla geceleri gürültüden geçilmez hale gelmişti. Annem de ben de halimizden şikayetçi değildik. Ablamla babam ise bu gürültüye alışmış görünüyorlardı. Uykularından uyanmıyorlardı bile. O yıllarda sen de okuldan fırsat buldukça daha çok da yaz aylarında babanla Güney'in yanında çalışıyordun. O zamanlar Güney yeni yeni babanın asistanlığını yapmaya başlamıştı. Onların yanında ışık, kamera derken sinemayı öğrendikçe yavaş yavaş kaptırmıştın bu işe kendini. Zafer amca ile gece yarılarına dek uzayan sohbetlerimizde sinema hiç eksik olmazdı zaten. Yıllardır fotoğraf direktörü olarak çalıştığı sinemada hep bir film yönetmeni düşünü kuruyordu. Projesi de aklında hazırdı. Maden işçilerinin gündelik yaşamlarını anlatan bir film çekecekti. Madenlerdeki can pazarı, işçiler üzerindeki büyük sömürü, ailelerin sefaleti, işçilerin yavaş yavaş bilinçlenmesi ve büyük mücadele. Filmin öyküsü, madende ard arda yaşanan patlamalar ve bu patlamalarda arkadaşlarını birer birer yitiren işçiler üzerine kuruluydu. O güne kadar 9 kişi ölmüştü madende. 10. kişinin ölümü ise yalnızca madende değil, işçilerin dünyasında da büyük bir patlamaya yol açacak ve zafere ulaşana dek bitmeyen haklı mücadele böyle başlayacaktı. 10. ölüm olacaktı filmin adı. Babanın kafasındaki filmi ayrıntılarıyla dinledikçe büyük bir heyecana kapılıyorduk. Sen her zamanki ataklığınla hemen bazı sahneleri çekmeye talip olmuştun. Baban pek ciddiye almıyordu seni. Hatta bu kadar aceleci olduğun için kızıyordu zaman zaman. Kamera kullanmayı kolay mı sanıyorsun oğlum? Daha bir fırın ekmek yemen lazım senin. Yalan. Babam her zaman güvenirdi bana. Yapma Yağmur. O yıllarda Güney'e bile güvenmiyordu daha. Sana mı güvenecekti? Resmen uyduruyorsun. Niye uyduracakmışım? Ne hatırlıyorsam onu anlatıyorum ben. Tarih dediğin başka nedir ki zaten? Hatırladıklarımızdan başka. Baban ne derse desin biz bayağı kaptırmıştık kendimizi. Pek hevesliydik bu film içinde çalışmaya. Sen setlerde Güney'in peşinde koşturup duruyor, işi iyice öğrenmeye çalışıyordun. Ara sıra ben de babanın çalıştığı setlere gitmeyi, en azından o dünyanın havasını koklamayı gönlümden geçiriyordum. Ama Zafer amcadan çekindiğimden bir türlü cesaret edip de söyleyemiyordum. Bir keresinde bizim mahalleye bayağı yakın bir yerde, Fenerbahçe'de bir villada çekim vardı. Biz de kalkıp gitmiştik. Hülya Koçyiğit'te Edison'un oynadığı bir filmdi. Bir düğün sahnesi çekiyorlardı. Biz gittiğimizde nikah memurunun söylediği bir sözün ardından Hülya Koçyiğit'in ağlayarak masadan kalkıp salonu terk ettiği bir sahne çekime hazırlanıyordu. Nikah memuru bir türlü sözünü doğru söyleyemiyordu. Sözü doğru söylese bu kez de yönetmen oyununu beğenmiyordu. O sahne bizim önümüzde belki 7-8 kez yeniden çekildi. Metrelerce film boşa harcanmış, filmi kıt kanaat şartlarda bitirmeye çalışan ve çektiği sahneden sonunda yine de memnun olmayan yönetmen deliye dönmüştü. Bu arada villanın sahipleri söz verildiği gibi evin o akşam boşaltılması için ekibe baskı yapıyordu. Nikah masasının etrafında şaryo kurmaya çalışan set işçileri binbir aksilik yüzünden işi bir türlü bitiremiyorlardı. Derken evin yüksek voltajlı spotlara dayanamayan sigortaları attı. Aksilikler aksilikleri kovalıyor ama iş bir türlü bitmiyordu. Sonunda bir sahne tamamlanıp set diğerine hazırlanırken kısa bir ara verildiğinde baban yönetmeni bizim sinemaya olan merakımızdan söz edince adam o hışımla ayağa fırlamıştı. Aman aman diyerek yazık etmeyin kendinize. Ne güzel meslekleriniz olacak sizin. Sakın bu işe bulaşayım demeyin. Bu memlekette sinema yapmak sefillik. Niye anlatıyorsun ki bunları şimdi? Ne bileyim ben. Sinema bir düştür demek istedim belki de. Bak Barış, noktası çoktan konmuş hayatım için tavsiyeler dinlemeye gelmedim buraya. Kaldı ki hayatım boyunca benden daha çok para kazanmış olman bana ağabeylik yapma hakkını vermez sana. Ne alakası var ya? Yıllardır vazgeçmedim şu alınganlıktan. Hem bunca yıl yaptığım bütün uyarılarda haklı çıkmadın mı? Güney'le bu kadar kafa kafaya vermen iyi mi oldu yani? Dökül bakalım, dökül. Ne alıp veremediğin var Güney'le? Her lafı kıçından anlayacaksın değil mi? Güney'le hiçbir alıp veremediğim yok. Üstelik iyi çocuktur. Severim Güney'i. O işini yapıyordu Yağmur. Seninki ise maceraydı. İşin acısı ben bunu tam 12 yıl önce biliyordum. Uzatma. Babam değilsin sen benim. Öyle olsun. Hem şimdiden sonra ne fark eder ki? 70'li yılların ortalarına geldiğimizde Baban bir iki yıl önceki sözlerinde haklı çıkmıştı. Kitaplar birer birer yeniden basılıyor, eskiden basılıp da yasaklanmış olanlar ise artık kitapçı vitrinlerinde duruyordu. Kimi yayın evleri üzerindeki baskılar, kovuşturmalar sürüyordu ama açık bir yasaklama yoktu. O günlerde elimize ne geçerse soluksuz okuyorduk. Okudukça bize sunulandan daha güzel, daha insani, daha şık bir dünya kurulabileceğine olan inancımız da artıyordu. Ama yalnızca okumak ve bilmek yetmiyordu bize. Artık kalabalığa karışmak, bir yerlerde hep beraber olmak gerektiğine inanıyorduk. Sen benden daha güzel okurdun o şiiri. Kurtulmak yok tek başına. Pekala da oluyormuş halbuki. Öyle değil mi Barış Bey? Bak, baya baya yırttın sayılır. Kurtuldun işte. Geriye ne kaldı? Vicdanını temizlemek mi derdin? Vicdanla micdanla alakası yok bu işin. Öyleyse burada ne yapıyoruz oğlum biz? Kendimize fiyakalı bir tarih yazıyoruz. Tarih diye bir şey yoktur. Herkes kendi tarihini sırtında taşır. Bırak bu hamaseti. Bırak da anlatayım. Kes artık şu saçmalığı. Sen kim? Benim tarihimi anlatmak kim? Çünkü bu benim de tarihim. Öyle mi Barış Bey? Peki sana o tarihin kapısını kim araladı? Doğru. Kapıyı sen araladın. Ben işin kolayına kaçıp senin peşine takıldım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Gece geç saatlere kadar süren toplantılar, eğitim çalışmaları, duvar yazıları, afişlemeler, mahalle okul örgütlenmeleri. Hayatın temposu birden hız kazanmıştı. Büyük bir sele kapılmıştık, hızla akıp giden günlerin içinden geçerek bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inandığımız devrime doğru sürükleniyordum. Okulu falan hepten boşlamış, kendimi canla başla çok yakında gerçekleşecek devrim için çalışmaya adamıştım. O günlerde hayatın bizden beklediğinin bu olduğuna inanıyorduk. Her şeyi göze alarak yeni bir dünya kurmak için çalışmak. Kafası çalışan, okuduğunu anlayan, anladığını iyi ifade eden bir çocuktum. Bak bunda haklısın. Ağzın kalabalıktı her zaman. İyi demagoji yapardın. Hep alçak gönüllü görünmeye çalışsam da bu özelliklerimle kalabalığın içinde kolayca ayırt edilebildiğimin farkındaydım. Öyle de oldu. Bir iki yıla kalmadı, herkesin arasından çarçabuk sivrildim ve kendimi tam da düşlediğim gibi içinde bulunduğumuz gençlik derneğinin hatırı sayılır birkaç eğitimcisinin arasında buldum. Olan biteni tam olarak kavrayamasalar da annemle babam hayatında bir şeylerin hızla değiştiğinin, bu değişimin beni okuldan giderek uzaklaştırdığının farkındaydılar. Oysa Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığımda nasıl da mutlu olmuşlardı. O güne dek ölümden bile geçmedikleri ulaşılmaz bir yerde onlar için Boğaziçi. Oğullarının gösterdiği bu başarıyla öyle çok gururlanıyorlardı ki ellerine geçen her fırsatta ne yapıp edip defa oraya getirir, bizim oğlan da Boğaziçi'nde okuyor demek için bahane ararlardı. Bunu da üniversite sınav sonuçlarını aldığımız yaz fark etmiştim. Üzerinde Boğaziçi Üniversitesi yazan o zarf gelip de bizim kapıyı çaldıktan sonra babam, mahalledeki bütün esnaf arkadaşlarına ve dükkana girip çıkan her müşteriye bir vesileyle çıtlatmıştı haberi. Annem de ondan geri kalmayıp kabul günlerinde mahallenin bütün kadınlarına müjdeyi vermiş olmalıydı. Çoğunu hiç tanımadığım o kadınlar yaz boyu sokak ortasında yolumu kesip sevinçli nidalarla ve oramı buramı sıkıştıra sıkıştıra boynuma sarılıp durdular. Dur bakayım, Medihan'ın oğlu değil misin sen? Gel bir öpeyim. Aferin çocuğum sana. Şuna bak, duruşundan belli, cin gibi maşallah. Nasıl da tav olursun bu iltifatlara. Cevap bile vermeyeceğim sana. Evet. Annemle babamın gurur kaynağı olmak hoşuma gidiyordu. Evlenip Almanya'ya yerleşen ablamın ardından iyice üzerime titrediklerinin farkındaydım. Onların güvenini, bana yönelik umutlarını boşa çıkarmak istemiyordum. Neler olup bittiğini tam olarak anlayamıyorlardı. Ama kendimi dernek çalışmalarına kaptırıp gittiğim o günlerde hayatın akışının beni alıp bambaşka yerlere sürükleyebileceğini düşünerek korkuya kapılmışlardı. Babam sık sık laf arasında, "Senden başka kimsesi yok. Bana bir şey olursa annen sana emanet oğlum." demeye, annem ise üniversite diplomam üzerine yaptığı adakları tek tek sayıp dökmeye o günlerde başladı. Bana gelince bir yandan okulda her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek onları rahatlatmaya çalışıyordum ama öte yandan günlerin bir toplantıdan diğerine öylesine dolu geçiyordu ki eve ancak çok geç saatlerde varabildiğim için ikisinin de yüzünü giderek daha az görmeye başlamıştım. 1977 yılı Mart'ıydı. Mart ayı üzerine söylenmiş bütün sözleri haklı çıkaracak kadar soğuk bir akşamdı. Uzun saatler alan bir eğitim çalışmasından çıkıp yorgun argın eve döndüğümde vakit gece yarısını geçmek üzereydi. Bahçe kapısına geldiğimde bizim dairenin pencerelerinden sızan ışığı görünce bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Annem geç saatlere dek triko makinesinin başından kalkmadığı için geceleri pencerede ışık olması şaşırtıcı değildi ama o gece sanki bütün ev ayaklanmış gibiydi. Birileri geldiğimi görmüş olmalı, daha ben merdivenlerdeyken kapı açıldı. Kapıda Gülser teyzeyi yaşlı gözlerle kıpır kıpır dudaklarının arasından dualar mırıldanırken görünce anneme ya da babama kötü bir şey olduğunu anlamıştım. Yine de o ilk anda ölümü kimseye konduramadım. Babanı severdim. Alçak gönüllü, dürüst, namuslu bir adamdı. Akşam 9 gibi eve gelmiş, annem yemeği hazırlarken soyunup dökünmek için yatak odasına girmiş. Uzun süre odadan çıkmayınca ardından giden annem onu yatağın ucunda büzülmüş, yüzü koyun yatarken bulmuş. Altında pijaması, üstünde henüz çıkarmaya fırsat bulamadığı gömleğiyle. Cenaze işlemleri için eve gelen doktor ölüm raporuna beyinde kılcal damar çatlaması yazmış. Ben eve vardığımda küçük babam çoğu zaman hiç kullanılmayan misafir odasındaydı. Çenesi elleri bağlanmış, üstü örtülü bir halde. O gece sabaha kadar babamın başından ayrılmadım. Sabaha kadar babam beynimin içinde dolanıp duran sözlerle ve hep aynı cümleyle benimle konuşup durdu. Bana bir şey olursa annen sana emanet. Ufacık tefecik bir adamdı, küçüktü. Aklından ölümü geçireceği yaşlarda değildi, daha kırklarındaydı. Buna rağmen kendi ölümü içine doğmuş gibi annemi günler, haftalar öncesinden bana emanet ederek gidişinde bir hikmet, bir işaret olmalıydı. Yapma Barış, senin tam da böyle bir bahaneye ihtiyacın vardı. Benim bir dosta ihtiyacım vardı ama sen yoktun. Yalnız bıraktın beni, sana en çok ihtiyaç duyduğum anda. İt gibi yalnız. Güneydoğu'daydım, bir ay sonra döndüm. Babanın öleceğini nereden bilecektim? Bir ay sonra haber alınca geldin mi? Gelmedin mi? O akşam babanın dükkanındaydın. Kadının biri hırka örmek için yün bakıyordu. Ben içeri girdiğimde sana kaç yumaktan çıkar diye sormuştu. Sen kemküm edip kadına bir cevap verememiştin, hatırladın mı? Hiçbir şey almadan çıkıp gittikten sonra kadının arkasından gülmeye başlamıştı. Annen babanın bir fotoğrafını büyütüp dükkanın duvarına asmıştı. Fotoğrafa bakıp uzun uzun babanı konuştuk. Başka da bir şey konuşmadık. Başka ne konuşacaktık? Bizi niye terk ettin? Barış mı deseydin? Biz mi? Biz ya. Ben o güne dek biz diye bir tek Barış'la Yağmur'u bilirdim. O halde niye? Anneme sahip çıkmak zorundaydım. Benim için kolay mıydı sanıyorsun? 25 yaşıma gelmeden babamı kaybettim. Bir işe girip çalışmak zorundaydım. Ama kime ne anlatıyorum ben? Hayatında bir tek kişinin bile sorumluluğunu almadın ki. Sorumluluk öyle mi? Bize karşı sorumluluğun yok muydu peki? Duyan da Türk solunu ben batırdım sanır. Türk solunu senin gibi kendi canının derdine düşenler batırdı. Hala hayal dünyasında yaşıyorsun be Yağmur. Bizim yürümemiz ne ki? Türk solu yabancılar çekip gidince dibe vurdu. Borsa gibi yani. Ne yabancısı be? Aklın ermez senin. Yerli ve yabancı yabancılar. Bütün sermayelerini ceplerine koyup gittiler. Şu hale bak. Biri ölü, biri diri, kafa kafaya verdik. Yine başka mevzu bulamadık da Türk solunun hallerini konuşuyoruz. Senin aklında kuyuya inenin. Abartma. Sen benim aklımın ipini bırakalı çok oluyor. 1 Mayıs meydanında fena tırsmıştın. Sana kaçacak bir delik lazımdı. Karıştırma Yağmur. O daha sonraydı. Doğru ya, karıştırdım. O senin nostalji ziyaretindi. Çoktan arazi olmuştun yoksa. Evet, sizden ayrılmıştım ama içim rahat değildi. O gün ben de orada olmak istemiştim. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.